Kayıt başladı. Ama tabii bu sizi kasmasın.
Rahatsızlık oluyor. Merhaba.
Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Biz de böyle toplandık. Google I.O. Beyler.
Google'a
Artık
evet
Google'ın
ya.
şeyi bitti mi? İnovasyonu bitti mi ya? Böyle artık çok fantastik şeyler çıkartmıyor mu sizce?
Android'deki gelişmelere bayağı hayran kaldım ya.
Bayağı iyi gözüküyordu ya. Ben de aynı noktadayım yani.
Ya güzeldi de, ya güzeldi yani. Şimdi güzeldi de deyince şey oluyor da. Mert'in dediği gibi birazcık da hani böyle eski ayarlardaki böyle teknoloji bilmem ne development ile ilgili şeyler birazcık azdı. Daha çok böyle hakikaten Android ile ilgili şeylere şey yapmışlar. Bir de bu sene galiba moda bütün bu Facebook'unkinde, Microsoft'unkinde bunlarda da hep VR'ı falan bayağı öne çıkarttılar.
Geçen sene şeydi zaten botlardı. Bu sene
Evet.
yapay zeka VR. Yapay zekiler de çıldırmış yani.
Şey yapmışlar. TensorFlow'un Lite'ını daha önceden aslında şey yapmışlar da burada yine lanse edip mobile tarafta işleyen hani offline AI.
Evet.
Normalde AI dediğin cloud'a gönderiyor datayı. Burada lokalde sana o sonucu verebilecek şekilde işletebilir bir lightweight hale getirmişler.
Abi yani eskiye kıyasla eskiden AI dediğin zaman, yapay zeka dediğin zaman böyle şundan 3 sene öncesinde falan çok uçuk kaçık. Aman ya Rabbi nasıl olur işte nasıl yapılır falan diye baktığımız şeyler artık bildiğin offline modda çalışır hale geldiler ya. Her noktaya girdiler hayatımızda yani. Bu kadar çabuk yayılıyor olması çok enteresan.
Çok hızlı oldu değil mi? Yani sanki bir sürü şey böyle bilim adamını, yazılımcıyı kapatmışlar bir yere. Şimdi
Evet
onları
abi
salı
herkesi
verdiler.
aynen çok çok ilginç yani. Ve her şeyi de kullanıyorlar. Yani bu sanırım şey konusuna bir çözüm getirmişler. Bu text seçme konusuna. Yani biz dolma parmaklarımızla o teksti seçmek çok zor ya editlerken. Mesela işte çift tık yani dokunuyorsun ve işte adres varsa mesela adresi seçiyor. İşte tarih varsa tarihi seçiyor mesela. Akıllı bir şekilde o neyi seçmesi gerektiğini biliyor.
Evet,
Abi
şey de
bu
var, Google Lens de var. Fotoğraf
Lens de
makinesi
var
çok
zaten.
iyiydi, evet.
O şey şifre, Wi-Fi şifresi olayı çok iyiydi ya. Bu Wi-Fi'nin şifresinin fotoğrafını çekiyor ve çat diye Wi-Fi'ye bağlanıyor aygıt.
Ama hep işte bu tür hani mobilin üzerine kurdukları teknoloji göstermişler. İşte Google Play Protect diye bir şey çıkarttık. Artık application'ları şey yapıyoruz. Bir tane performans arttıran bir ürün çıkartmışlar. Bütün operating sistemi tarıyor işte. Bir sıkıntı var mı gideriyor. Bu application'la ilgili böyle işte bir yavaşlama var. Bak bunu böyle çözersin gibi. Bayağı Android tarafına yatırım yapmışlar gibi. Ben anladım. Bir de olayı her şeyi konuşarak yapmak tarafına getirmişler yani. Bu Amazon'un neydi adı? Muadili olan hani. Onunla da konuşuyorsun ya. Siri miydi? Yok, o
Ha
Microsoft'un
Siri
şeydi. O
Echo muydu?
Apple'ıydı. O Apple'ın
Alexa.
ya. Alexa
Alexa,
diyorsun.
Alexa.
Alexa. Zaten artık bütün büyük firmaların böyle bir konuşacağı şeyi var yani. Kimse artık kendini yalnız hissetmiyor yani.
Ama abi Google Cloud tarafına da bir şeyler yapmışlar ya bu yani Cloud infrastructure'larına da yeni bir sanırım donanımla böyle bir
Cloud TPU.
evet TPU mu diyorlardı?
Evet. İşte
Yani
bir
öyle
cihaz.
gelişmeler de var.
Machine learning üzerine bayağı şey yapmışlar. Bir de ya abi heriflerin platformu birazcık geride kaldı demeyeyim de bu Azure ve Amazon şey gibi patlayamadı. Amazon gibi patlayamadı Google Cloud yani. Bu I.O'da ona bayağı yatırım yapmışlar yani. Artık biz de varız diyorlar.
Evet, bu yatay şey horizontal scalability problemi RDMS için onun videosunu izlemiştim ben bir daha. Yani orada bayağı hani hangi formatta data istiyorsun, nerede kullanacaksın, ne yapacaksın falan filan seni gayet iyi yönlendiriyor ve adamlar hepsine bir çözüm bulmuşlar. Ama tabii şu an beta.
Yerini ya alır Amazon... mı bilmiyorum ya. Amazon'un yerini alır mı bilmiyorum.
Amazon'la abi o pazarda yarışmak bayağı zor gibi gözüküyor ya. Hani Azure'u siz daha iyi takip ediyorsunuzdur bilmiyorum ama Amazon abi almış yürümüş noktada yani.
Ya Azure her ay inanılmaz büyüyor ama Amazon'u yakalamasına daha çok var. Yani çok hype ediyorlar çünkü Azure'u da. Google çok sessizdi cloud konusunda bugüne kadar. Bakalım rekabet olması iyi bence.
Yani rekabet olması iyi, bir taraftan da şey gibi geliyor sanki mesela Amazon bizlere hizmet etmek için oluşturulmuş bir platform ama baktığın zaman Google'ın bir sürü zaten kendi servisleri var. İşte aynı şey Microsoft için de geçerli. Bir sürü işte bu Office 360'lar işte bilmem neler olsun bunların hepsi cloud'da çalışan şeyler. Kendi altyapısını desteklemek için kurdukları şeyleri bize de kullandırtıyorlar gibi hissediyorum ben. Yani hani biraz orada sanırım strateji de farklı.
Ya. Tabii doğru diyorsun.
Amazon mesela kendi ürünlerini acaba kendi web sitesinde ne sıklıkta veya ne yoğunlukta kullanıyor? Yani o satış yaptığı web sitesinde, e-commerce sitesinde
ya muhtemelen. %100 kullanıyordur yani. Dynamo zaten ya. O sepeti tutmak için oluşturulmuş bir veri tabanı değil mi?
Aynen, aynen. DynoDB.
Evet, Dyno. Dynamo şeydi.
Hiroko'nun gibi.
Sihirbazdı.
Biz onu kullanalım dedik şirkette, Dynamo'yu. Hani böyle hiç makine ayağı kaldırmayalım, bir NoSQL'e ihtiyacımız vardı. Ama şey yani, gayet güzel çalışıyor, atıyorsun dataları çok hızlı falan ama indeks başına para alıyor adamlar. Böyle hiçbir şey aradığın hiçbir şey bulamıyorsun bir süre sonra.
Hadi ya. Ama aynen. Ne kadar para alıyor ki? Yani onu, gerçi biz kullanmadığımız için bilmiyorum onu da.
İşte Deniz'le bakmıştık biz. Sonra Mongo'ya döndük kendimiz makine ayağı kaldırıp Mongo açtık bir tane.
Anladım.
Abi Android'den bahsedelim biraz ya. Android'de bayağı bir şeyler oluyor anladığım kadarıyla.
İnsan de, Deniz replace edeceğiz diyor biraz... bir taraftan da. Ne o, ben anlamadım ya. Deniz sen takip ettin mi?
Instant Apps benim bayağı hoşuma gitti. Ki benim aslında çok önceden de keşke yapsalar dediğim bir şeydi. Uğur bu arada sen devam ediyor muydun? Bölmüş olmayayım da.
Yok abi, ben sadece konuyu oraya getirmek istedim.
Yani benim bayağı sevdiğim bir özellik şöyle ki, application'ın herhangi bir komponentini application'dan bağımsız bir şekilde bütün application'ı indirmeden yalnızca o komponenti, o ekranı açabileceğim bir özellik aslında. Deep Link gibi. Deep Link'i bilirsiniz belki, bir special URI tanımlanır. O URI üzerinden gelindiğinde application belli bir ekranına yönlendirir seni. Burada da aynı şekilde, aynı mantıkta URI'ler tanımlanıyor. Bir tane base application var, bunu indiriyorsun. Ama bütün komponentleri indirmene gerek yok. Tabii application'ı da buna göre tasarlamak, refactor etmek vesaire gerekiyor.
Ve 2 megabaytlık chunklar mı demiştin sen? 2 megabaytlık chunklara böyle bölünebiliyor olması lazım gibi bir şey diyorlardı application.
Maksimum 4 megabayt.
4 megabayt.
Şey yapmışlar. 4 megabayt diye okumuştum ama yani bilmiyorum tam şu an kesin şeyi, öyle diyeyim. Her birine deep link vesaire tanımlarını base application'da yapıyorsun. Bunda maksimum işte 4 megabayt vesaire olması gerekiyor. Bunu indirdikten sonra on demand bir şekilde, eğer bu deep link verilen yer çalışırsa ve sende yüklü değilse bu ekranın bulunduğu servisler vesaire, bu komponent download ediliyor ve on demand bir şekilde geliyor sana. Dolayısıyla gereksiz yere hiç kullanmayacağın ekranları vesaireyi falan indirmiyorsun. Telefonda da yer tutmuyor. Artı daha optimize çalışması için bunun arka tarafta cache'lenmesi de sağlanıyor.
Ha, bayağı iyiymiş ya. İkinci disketi takım muhabbeti.
Aynen öyle.
Yeni dile ne diyorsunuz peki? Android platformunun yeni official... Evet. Adını hatırlayamıyorum, yardım edin.
K harfiyle başlıyor.
Kotlin. Ha.
Ben hiç bilmiyorum abi dili. Yani bir sohbete geçtim ama hiçbir bilgim yok açıkçası.
Abi ben ilk çıktığında bu JetBrains yurtunda çok bir incelemiştim falan. Bayağı hani C# ile Scala ile karşılaştırıyorlardı. Hem function hem OOP özellikleri taşıyor falan. Ben syntaxına falan da baktım. Gayet güzel anlaşılır, çok temiz bir dil. Yani bir geliştirme yapmadığımda 4-5 tane insanların yazdığı makaleleri okudum. Güzel bir seçim olmuş herhalde. Bayağı heyecan yarattı çünkü insanlarda. Java'yı mı sevmiyorlar, ne yapıyorlarsa artık.
Yani Java'dan herkes kaçmaya çalışıyor. Geçen programdaki muhabbette de yaptık. Yavaş yavaş bırakıyorlar diye ben şey yapıyorum. Gözlemlerim o yönde.
E peki eski app'ler falan nasıl migrate olacak Deniz?
Yani eski app'leri migrate etmek için bilmiyorum bir tool yazarlar mı? Yani basit bir şekilde bir converter değil çünkü gereken. Bayağı bir şey gerekiyor arka tarafta olması gereken. Senin yaptığın yapıya göre olması gerekiyor ve dil Java'dan çok farklı. Yani syntax olarak benziyor fakat işleyişi farklı. Ya bunu yine aynı VM'in adını unuttum. Dalvik değil de yeni yapacakları VM'in adını unuttum. Yine geçen programda da bahsetmiştik. O dilin adını da unuttum şu an.
kapatalım. GZ olarak konuşalım. O zaman müziğe girelim burada. Ya benim bildiğim kadarıyla Kotlin'i sanırım araya bir sen hatırlayana kadar gireyim. Android için derleyebiliyorsun. JavaScript için derleyebiliyorsun değil mi? Yani native olarak da derlenebiliyor mu? Yoksa geliyor mu? Öyle bir özellik geliyor sanırım. Yani aslında biraz böyle bir süper bir dil. Baktığın zaman. Bir abstraction'ı var. O yüzden tercih edilecek herhalde.
Güzelmiş. Yani peki şöyle bir imkan olur mu acaba ya? JavaScript'e falan derleniyorsa işte bu cross platform bir şey yapılabilir mi mesela bu dille?
Yani şimdi normalde TypeScript sadece JavaScript için var. Bu biraz daha onun üstünde hem server'da çalışacak hem de şeyde çalışacak. Native ve derlenebilecek ilerleyen zamanlarda bir şey olacak. Syntax da gayet basit. Hatta şeyleri falan var böyle synthetic sugar olarak. HTML gibi bir şey de yazabiliyorsun içine.
Nasıl yani?
Yani mesela şey diyorsun. HTML diyorsun. Curly bracket açıyorsun. Head yazıyorsun. Curly bracket açıyorsun. Onun içine title yazıyorsun mesela. Ha, o bu sana output olarak şey veriyor. HTML çıktı veriyor. Gibi böyle güzellikleri de var. Değişik özellikler var. Ama çok bilmiyorum maalesef. Yani çok şey bilgim yok ama böyle biraz göz gezdirdim ben de o şeyden sonra. Fırat tweet'e attıktan sonra.
Ya JetBrains'ten çıkması güzel bence. Adamlar çok bilinmiş, tanınmış bir firma. İşte zaten biz C# tarafında ReSharper'dan biliyoruz. Java'cılar şeyden biliyorlar. Bu IntelliJ onların yazdığıydı. Heriflerin zaten 20 tane falan IDE'si olabilir. Bir sürü Python'la, C'le, C++'la başka bir sürü dille ilgili IDE'leri var, tool'ları var falan. Bayağı güçlü bir firma.
Şu an IDE'nin herhalde şeyi ya, kralı yani adamlar.
Kralı aynen. PHP Storm onların değil mi?
Onların, PyCharm onların. Hepsi onların yani.
Ben peki, şu an kod yazamam ReSharper olmadan öyle diyeyim.
Ya evet benim için de PHP Storm olmadan hayat zor olur yani. Tahmin edebiliyorum. Peki bir şey sorayım ya. Bu Android'in son halini gördükten sonra iOS kullananlarımız vardır içimizde. Böyle bir geçsem mi acaba Android çok iyi gözüküyor falan diyen oldu mu?
iOS'culardan ses yok. Galiba
olmamış. Ben de geçmem abi bu arada. Sadece sordum.
Zaten geçecek de değilim. Muhabbet açmak için.
Sıfat yapıştıralım mı? iOS kullanan, Android kullanan.
Abi onu da bir şey yapalım. Yani ben hani böyle konusu açılmışken ya o arkadaş da böyle garip atakanlıklar yaptı. Hiç hoş değildi yani ve benlemek zorunda kaldık. Yani bu böyle bir şeyin olması çok üzücü. Yani siz onu tanıklık ettiniz mi bilmiyorum ama çok şeydi yani. Üzücüydü.
Ettik abi ya. İlk community krizimizdi bence.
Evet yani hoş değildi. Yani böyle bir şekilde insanlara şey yapmak falan hoş değil. Böyle insanları asla tutmayacağız aramızda. Yani böyle gelip de insanlara sataşmak, saldırmak kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil yani. Diyeyim. Buyurun devam edin. Özür dilerim.
İşletim sistemi üstünden genelleme yapmak çok
evet
genel
abi,
ya.
Evet abi yani bu ne ya? Abi şey gibi bu yani, kürekle nasıl çivi çakamayacaksan onun gibi bir şey yani. Sonuçta yapmak istediğin işe göre bir işletim sistemi seçersin ya da yapmak istediğin işe göre bir yazılım dili seçersin ya da platform seçersin yani.
Fazla şey yapmamak lazım ya. Üstünde durmamak lazım. Bence.
Bu arada komple Android'den vazgeçiyorlar demeyeyim de başka bir şey geliyor yani ya, o galiba
Evet.
artık.
Fuchsia diyor.
Nasıl yani?
İşletim sistemi mi değişiyor? İşletim
Deniz
sistemi
bahsetsin.
değişiyor. Geçen programda konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Google Fuchsia yeni mobil operating system olacak. Kernel baştan yazılıyor. Kernel'ın adı da Magenta. Hatta notumu açtım. Programlama dili de Dart. Az önce hatırlayamadım, programlama dili Dart. Daha optimize, daha az RAM tüketen, daha az RAM yiyen, daha az resource kullanan bir operating system hedefliyorlar. Bunun da sebebi şu an Linux üzerinde, Linux kernel üzerinde düzeltemeyecekleri, yani Android'e daha fazla optimize edemeyecekleri yerler var ve bunu artık Linux'u maintain etmek istemiyorlar. O yüzden yeni bir kernel yazıyorlar baştan.
Ama zaten kernel'ın mimarisi de değişiyor. Yani
Tabii,
monolitten
evet.
şeye geçiyor.
Ha, mikro
Mikro
kernel
kernel'a
demiştim.
geçiyor, evet.
Ya
Yani
esas
böylece
fikir o zaten.
servisleri aynen paketleyebilecekler, servisleri de işletim sisteminden ayrı olarak. Yani sen bir scheduler servisini değiştirebileceksin sadece.
Abi asıl önemli olan Samsung tarafından yüklenen programları silebilecek miyim? Son kullanıcı bunlarla ilgileniyor.
Evet abi
Abi
ya.
Notware.
8 yıldır Samsung'dayım.
Yoksa
Bir türlü beceremedim onu.
mikrokernelmiş, yok dev kernelmiş falan. Kimsenin umurunda değil yani. Ama
Vallahi biz
iş
artık
OEM'e kaldığı
iOS'ta
sürece
silebiliyoruz.
siliniyor bazıları ya. Ama gerçekten o çok can sıkıcı bir hadiseydi ya. Hatta bazı Samsung modellerinde veya Android versiyonlarında şey abi, bilgisayara takıyorsun, senin dosya transferi yapmana izin vermiyor ya. Çok sinir bozucu yani.
Hiç görmedim de silme yok yani. Disable ediyorsun uygulamayı.
İşte o arkada Allah bilir neler dönüyor yani.
Bu arada Kotlin şeyle çalışabiliyor mu, Java ile?
JVM üzerine konuş artık canım
JVM
zaten.
üstünde mi?
Evet.
Oh, iyiymiş.
Ben bilmiyordum.
Peki ya, son bir soru sorayım. Ondan sonra istiyorsanız geçelim bu muhabbeti. Çok uzattım Android konusunu ama şimdi bu kadar yatırım yapıyor abi bu adamlar. İşte Oreo'yu çıkarttılar. Oreo değil mi son sürüm? Böyle bir şey. Oğlu mu
O.
oğlu?
Aha.
O mu? Oreo
O diyorlar.
fotoğrafları görüyorum her yerde çünkü. Şimdi bu kadar yatırım yapıyorlar. Yeni dil falan filan, Kotlin. Yeni işletim sistemine geçince ne olacak?
Abi ben de tam onu soracaktım ya. Yani hakikaten bu onu takip edebildiniz mi? Yani çok garip geliyor bana bu.
Google olduğu için ben yadırgamıyorum.
Ya büyük ihtimalle abi
Para
şeyi
diyorsun çok.
yapacaklar bir noktada. Eski application'lar çalışmazsa yeni işletim sisteminde o iş patlar yani. Bir şekilde onu sağlamaları gerekiyor. Çünkü Android yapan marketi.
Tabii.
Haklısın, aynen.
Bir de herhalde bu Kotlin'i falan çöpe atmazlar. Tutarsa orada da kullanılır.
Abi biraz
Hemen
sanki az bilgi.
garip oldu.
Böyle şey hissediyor musunuz bazen, az bilgiyle
Abi olay.
sallıyormuşuz
Abi olayımız bu değil miydi zaten?
Doğru, haklısın ya. Özgüven, az bilgiyi neydi o, yüksek özgüvenle Mesut Süre gibi.
Abi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak en sevdiğim şey ya. Tabii. Bodoslama, ben şöyle tahminde bulunuyorum. Yani Dart'da, Kotlin'de JavaScript üzerinde şey yapabiliyor. Yani JavaScript çalışabiliyor. İkisi de interpret edilebilir ve ikisi de kullanılabilir diye düşünüyorum şu an.
Bir gün herkes JavaScript kullanacak. Douglas Crankworth bu
Ya. Diğer konu serverless beyler. Fırat yok, nasılsa konuşalım ya.
Aylardır bizi konuşturmadı.
Evet ya. Nasıl dolmuşuz? Biz şimdi şeyle, Mehmet'le Code Fiction'daki şey yapıyoruz, bir böyle bir proje denemesi yapıyoruz. İşte burada Angular kullanacağız. İşte tasarımını falan işte hallettik onları. Şimdi onu giydiriyoruz beraber. Diğer taraftan da sunucu tarafında bir çözüm arıyorduk ama biraz böyle bir şey olsun istedim ben. Hani hiç denemediğim bir şey denemek istedim. Ona bakarken serverless nasıl yapabilirim diye böyle düşünürken şöyle bir şey yaptım. AWS üzerinde bir bucket yarattım. Domain'i bucket'a yönlendirebiliyor musun? DNS şey name server olarak böyle sana bir name server veriyor. Ona yönlendiriyorsun. Bizim şey işte uygulama Angular 2 ile merge edildiği zaman pipeline'da build ediyor. Ondan sonra bunu bucket'a deploy ediyor. Deploy ettikten sonra bucket üzerinden serve ediyoruz uygulamayı. Tamamen statik HTML. Sunucu tarafı olarak da AWS Lambda kullanmayı düşünüyoruz şu anda. Orada da sunucu olarak kullanacağız. Muazzam bir teknoloji yani. Bakma şansınız evet. Oldu mu bilmiyorum AWS Lambda'ya. Çok iyi yani. Bir haftadır onu okuyorum. Onunla ilgili bir şeyler deniyorum falan. Ben bayağı beğendim.
Ben Azure Functions'a bakmıştım. O da hemen hemen büyük ihtimalle hemen hemen aynısı. JavaScript, PHP, C Sharp falan bir sürü dille şey yazabiliyorsun. Galiba oraya gidiyor yani. Onlar da mesela bu en son Microsoft Build'de onu çok promote ettiler. Artık abi olay serverless olacak diye. Amazon zaten Lambda bayağıdır var. Benim bildiğim net 4 senedir falan var adamların ama giderek güçleniyor işte. Bu Azure falan mesela şu an 200 tane event'i destekliyor. Şuradan şu gelirse şu tetiklensin, başka bir şey olursa şu çalışsın falan gibi. Benim de çok hoşuma gidiyor. Siz peki ne düşünüyorsunuz? Oraya doğru gideceğiz mi? Her şeyi oraya geçirebilir miyiz?
Bence abi, teknoloji mantıklı yani.
Ufak ufak oluyor ya. Yani bizim mesela çalışan 2-3 tane instance'ımız var. Onların yaptığı çeşitli işler var ve biz onları işte böyle worker olarak kullanıyoruz. Şimdi onlardan bir tanesini mesela serverless'a geçirmeyi planlıyorum. Yani Amazon Function mıydı pardon, AWS Lambda'ya geçirmeyi planlıyorum. Ve yani şöyle bir okuyunca çok mantıklı geliyor çünkü sadece belli zamanlarda çalıştırıyoruz abi onu. Ama onun için 24 saat sunucu ayakta tutuyorum mesela. Sadece evet. Bir şey olduğu zaman ayağa kalksın, işini yapsın ve kapansın mesela. Ve çok belli bir fonksiyonalitesi var yani. O zaman neden böyle bir çözüme gitmeyeyim? Ve hani o event sistemi de çok güzel. İşte bucket'a dosya gelince efendim, o queue, message queue'ya mesaj gelince, database'de bir şey değişince veya sen RESTful interface'i var, oraya da bir trigger yapabiliyorsun mesela. Hepsi hani böyle tam modern ve agile bir şekilde bir ürün çıkarıp böyle çat çat çat devam etmek için çok mantıklı aslında. Ve hiç ne server kurmaya uğraşıyorsun ne bir şeye uğraşıyorsun yani.
Evet, en büyük özelliği de o zaten değil mi? Provision etmen gerekmiyor kurduğun sunucuyu. O
yani abi büyük bir avantaj. DevOps'çular düşünsün bundan sonra.
Evet yani.
Ya abi şey var ya şu anki pardon Uğur devam et.
Yok yok ya bir şey demiyorum.
Ya şu anki bütün cloud platformlarda hiçbir server ayağa kaldırmadan alanların servisleriyle bir şey mi pers edeceksin? Tak oradan database ayağa kaldır. Azure'da da var, Amazon'da da var, Google'da da var. Hani hiç etliye sütlüye karışmadan sadece kodunu yazıp şuraya şu datayı gönder, şuradan şunu al yapabiliyorsun. Bu muazzam bir şey ya.
Ama işte onlar mesela gerçek dünya, şimdi baktığın zaman abi çok şey yapıyorsun da mesela gerçek dünyada tabii bir noktada artık özel istek ihtiyaçların oluşmaya başlıyor. Yaptığın projeye göre değişir tabii ama bir noktadan itibaren özelleştirmen gerekiyor. İşte burada bence AWS'in en büyük avantajı o yani. Sizin gibi özelleştirebiliyorsun da onları. Şeyde falan tabii yine belli imkanlar sunuyor ama mesela SQL Server'ı şeyin özeldi. Microsoft'un Azure üzerindeki. Yani kendisine özel bir SQL instance'ı kullanıyordu. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Yenisi hani o şekilde scale oluyor mu olmuyor mu ama.
Şimdi Cosmos diye bir şey çıkarttılar abi.
Ha evet doğru. Konuşmuştuk onu geçen hafta.
Ama abi Amazon'da mesela ya bunu daha önce konuşmuştuk sanırım. Hiç Amazon şeyinden çıkmadan nasıl diyeyim ekosisteminden her şeyini yapabiliyorsun. Yani İşte Graph Database'i de var, RDBMS, MS'i de var, efendime söyleyeyim Data Storage'i de var, dosya sistemi de var, istiyorsan server'i de var, CDN'i var, DNS servisi var, her şey var abi zaten yani.
Ve bunları full otomatize edebiliyorsun yani.
Ve hepsi birbiriyle konuşabiliyor.
Evet.
İşte VPC kurabiliyorsun, kendi network'ün içinde takılabiliyorsun falan. Daha ne olsun yani? Daha bundan iyisi Şam'da kayısı deyip Amazon'un da reklamını yaptım.
Vallahi ya para alsaydık bari.
Değil mi?
Bir kod mod verselerdi bize, bir şey yapsalardı.
Bir parça.
Şey
abi,
söyle abi, özür
çok kısa bir şey söyleyeceğim serverless'la ilgili. Node.js'de bir tane eklenti var serverless diye.
Hı-hı.
Kuruyorsun ve işte Amazon'un işte credential'larını veriyorsun. IAM user'larının falan bilgilerini veriyorsun. Ve böyle gerçekten 5 dakikada falan böyle çat çat çat endpoint'ler ayağa kaldırıp hani çalışabilir hale geliyor yani. 5 evet. dakika ile 10 dakika arasında yapabiliyorsunuz. Denemek için süper aslında.
NPM install serverless.
Evet. Yanılmıyorsam ismi oydu şimdi.
Aha, serverless tekrar. Serverless. Onu kullandım ben de.
Ha, sen de mi onu kullandın?
Aha. Ve şey tabii bu arada kaç 100 milyona kadar mı? Bedava. Yani 100 milyon request'e kadar bedava çalışıyor AWS. Yani.
Abi hayvan gibi scale oluyor bir de ya. Hiç uğraşmıyorsun. Kafan rahat.
Ya burada scale etmeyi de düşünmüyorsun. Yani i̇şte, mesela normalde düşünüyorsun ya, AWS'de onu da düşünmüyorsun. Şeyde, Lambda'da, özür dilerim.
Kendiliğinden oluyor. O anlamda dedim yani. Bir evet. şey var. Onun üzerine kurmuşlar hani.
Evet.
AMS sistemi. Bir de şey güzel geliyor. Şimdi bu bütün platformlar hemen hemen şeyi destekliyor. Birden fazla dil destekliyor. Bu da seni hani birazcık şey cloud bağımsız hale de getirebiliyor yani.
Evet. Güzel yani.
Kullanın.
Muhabbetin bittiği yerler. Sessizliğe mal vermeyin. Bu arada ilk defa editsiz bir yayın hemen yayınladık geçen hafta. Canlı da yaptık. Bu sefer canlıyı beceremeyiz diye korktuğumuz için cart diye böyle girdik, bakalım. Bunu hiç editsiz başarabilecek miyiz?
Evet. Abi geçen haftaki programı editleyen arkadaşlara da bence teşekkür edelim bir an.
Evet
Murat
ya.
Mustafa Dinler'le Mehmet Mehmet Ranas olması lazım. Evet, evet. Mehmet Ranas. Teşekkürlerimizi iletelim yani, onlar olmasa 21. bölüm çıkmazdı herhalde, ya da 20 miydi?
Valla işte bir tanesi de şeydi yani, ilk kez yapmalarına rağmen bence bizden iyiydi yani.
Bence de abi ya, bence de.
Ya benden iyiydi. Ben ilkinde o kadar başarılı değildim yani. Ellerine sağlık.
Evet ya.
Şeye geçen hafta mi? Aynen, geçen hafta nerede kalmıştık? Hemen
ben yoktum.
Açıp dinleyin.
Tam işte şey yapıyorduk. Ekibi kurduk, projeye doğru yol alıyorduk. Orada kaldık.
Evet, yani şimdi nereden başlayacağız mı? Onu onları konuştuk değil mi? Biz şey, şimdi ne konuştuk biz ilk önce? MVP nedir? Neden MVP ile gitmen lazım? Neden bir çevik yöntemi seçmenin avantajı, yani çevik yöntem seçmenin avantajı nedir? Yazılım kültürü oluştururken, yazılımcı alırken nasıl işte kararlar vermek sağlıklıdır bizim bildiğimiz kadarıyla? Onları konuştuk. Yazılım kültürü oluşturmak, işte takım içerisindeki o şeyi, kültürü nasıl ayakta tutarız, nasıl yaşatırız gibi, onları konuştuk herhalde. Biraz gıybetten konuştuk. Takım içerisinde gıybet.
İşte hani eninde sonunda dedik, bu agile yöntemler şirkete, duruma göre customize oluyor yani, bir şekilde özelleştiriliyor şirketin olanaklarına ve gerçekliğine evet. göre.
Hatta Deniz dedi ki bunlar yani hiç agile mecal yalan dedi. Waterfall yapın dedi.
Sonunda konuyu oraya bağladık.
Yalanmış dedik. Bugün o zaman şeyden bahsedelim mi? Yani product management tarafına biraz tekniğe bulaşan kısmından bahsedelim mi? Yani işte bu requirement gathering nasıl, yani nasıl karar verilmeli? Ya da sizin firmalarınızda nasıl karar veriliyor? Bir ürünün özellikleri nasıl önceliklendiriliyor? Ve yazılımcıların bu önceliklendirmedeki rolü ne? İşte technical debt nasıl ortadan kaldırılıyor gibi. Ne dersiniz? Mantıklı mı?
Ben konu.
Sessizlik beni korkutmuyor değil.
Yok yok,
mikrofonum kapalı şu an.
O zaman Barış'tan başlayalım. Barış, sence
yani
önceliklendirmeler nasıl yapılmalı ürünle ilgili? Nasıl karar verilmeli?
Neden benden başladık?
Çünkü çok sessizsin ve senin sesini çok özledik.
Evet ya, teşekkürler. Nereden gireceğimi bilemedim ya. Siz bir başlayın, bence ben ortalardan gireyim.
Çoluk çocuktan bahsettim.
Proje canlıya alınmış. Adresi ne?
Evet, projeyi aldık canlıya sonunda. Reklam yapayım biraz.
Adresi neydi abi?
Mobilet.com. Mobilet.
Mo. Bakın. Şey gibi, möblet gibi.
Evet evet. Zaten her yerde o çıkıyor direkt. Birisi güzel, yorum olarak yazacak şey diye. SEO ile işiniz zor falan.
Uğur, sen o zaman başlamak ister misin abi?
Başlayayım abi. Olur. Ya teknik, ya o tam aslında projenin tasarlandığı veya işte yapılmaya başlamadan önceki nokta var ya. Orası bana kalırsa işin en zor kısımlarından biri. Çünkü ya herhalde 3 kişi lazım veya 2,5 kişi lazım diyeyim kafadan. Ya bir tane teknik insan olacak ama biraz da hani business kafası olacak. Bir de hani tam business insanı olacak. O business insanının da product management veya product owner noktası varsa o iyi. Yoksa bir de o iki tarafı böyle köprüleyebilecek bir kişi lazım bana kalırsa. Ya orada işte şey, teknik taraftaki kişi tabii nasıl diyeyim, birazcık da tecrübe gerekiyor hani ürünün büyüklüğüne göre, ama öngörebilmek gerekiyor. Yani konuşurken işte her zaman şey olur ya, şunu da yapalım, bunu da yapalım, böyle de yapalım, 100.000 tane şey koyalım, işte oradan uçsun kaçsın, saat çıksın, kar yağsın, hava durumu olsun falan web sitesinde. Hani onları bir böyle filtreleyebilmek gerekiyor bana kalırsa. O yani lean product şeyine, kurallarına biraz sadık kalıp hızlı bir şekilde ürünü çıkmak gerekiyor o noktada. En azından startuplar için konuşuyorum yani. Ve orada yazılım tarafındaki kişinin veya teknik taraftaki kişinin biraz şeyi öngörebilmesi gerekiyor. Ya gelecekte hani bu ürünün başına, bu yazılımın başına neler gelebilir? Ben onu öyle bir planlamalıyım ki en azından işte şeye bile, hani o hesap şeye göre bile yapılabilir. Bizim şu kadar paramız var, şu kadar zaman ayakta kalabileceğiz. Ve işte bu ürünü şu kadar zamanda canlıya alırsak ve bundan sonra da işte şu kadar büyümeyle bu kadar ayakta tutabilirsek, o zaman bir yatırım alıp devam edebiliriz falan gibi aslında hesapları da kabaca yapabiliyor olmak gerekiyor bence topluca oturunca deyip giriş yapmış olayım.
Peki mesela burada yazılımcıların rolü ne sence? Yani ya da teknik adamların rolü ne?
Abi teknik adamın rolü bence yani şeyde, ürün daha çıkmadan bana kalırsa herkesin abi business tarafında söyleyecek rolü olur. Hani business tarafındaki insanların da teknik tarafta söyleyecek şeyi de olur. Hani biz işte şöyle bir atıyorum, bir keyword olarak söylüyorum, Web 2.0 bir interface istiyoruz veya işte Angular işte 4 ile çıkalım artık veya Angular ile çıkalım ön yüzü falan. Böyle bu noktada bilgileri varsa, yani teknolojiler konusunda en azından, gidip de implementasyon konusunda konuşmazlar belki, ama hani onların da sonuçta şirketin veya ürünün geleceğine yönelik bu teknolojiler üstünden planları oluyor. O yüzden her iki tarafın da yani hem teknik tarafın hem business tarafın, iki tarafta da aslında söyleyecek sözü olur bana kalırsa. Tabii işte herkesin de bir sınırı var. Sen de bir teknik insan olarak gidip finans işine girmeyeceksin mesela. Yani işte şuna şu kadar para vereceğiz de buna böyle yapacağız, bunlara girmeyeceksin tabii ki, ama gene de o genel fikire senin de bir hayli katkın olur bana kalırsa. Ve zaten ancak o zaman hani ürünü tam olarak anlayıp geleceğe yönelik bir planlama yapabilirsin bana kalırsa.
Burada ben şöyle bir şey de eklemek istiyorum aslında. Mesela şimdi mesela firmanın kültürünün de ya da aslında bu işin başındaki insanların şöyle bir şey de bence dikkat etmesinde fayda var. Bu tarz yazılım projelerinde özellikle böyle her an her şeyin değiştiği firmalarda, böyle startuplarda, çünkü onlar bir anda bir şeyi artık biz bundan değil de buradan gideceğiz diye bir karar vermek durumunda kalabilirsin. Bu gibi şeylerde aslında firmadaki çalışanların, yani belki çaycısına kadar, abartı gibi duracak ama çaycısına kadar hedefleri çok iyi bilmesi ve bu hedefleri paylaşması aslında çok önemli diye düşünüyorum ben. Burada aslında o dediğin şeyde de belki hani yazılımın finansa girmesine gerek yok ama firmanın finansal durumunun dan haberdar olması ve bunu çözmek için de ne yapacağını için öneride bulunabilmesi belki de önemli olabilir bir firmada. Özellikle küçük firmalarda diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz?
Yani gene aslında geçen hafta bahsettiğimiz iletişim ve şeffaflıktan bahsediyoruz. Yani sürekli ekipler arasındaki iletişim, biz ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, şirketin amacı ne, nereye gidiyoruz şeklinde. Ben bir de Uğur'un dediklerine ek olarak şeyi söylemek istiyorum. A/B testler de galiba artık çok önemli. Yani biz çok sık yapıyoruz bir feature eklemeye karar vermeden önce. Hemen hemen artık Kanban board'undaki maddelerin %50'si falan A/B testine giriyor. Hani bu yöntem hakikaten bize bir şey kazandıracak mı diye. Hani bu tür şeyleri çok hızlıca yapmaya başladık. Ondan sonra bir feature'ı güzel bir şekilde implement edip etmeyeceğimize karar veriyoruz. Evet. En iyi data kullanıcıdan geliyor çünkü. Sen ne kadar düşünürsen düşün, şöyle bir şey yaparsak işte şeyleri arttırırız. Hitleri arttırırız diyorsun ama yani şey bile, bir butonun renginin bile olayı ne kadar böyle etkilediğini anlatamam. Yani turuncu buton mu, yeşil buton mu tartışması olmuştu bize 6 ay önce. Hiç benim için hani diyorsun ki lan ne olacak, ikisi olur yani. Ama aralarında 170 fark çıktı, turuncu buton daha pozitifmiş.
Burada bizde de şöyle bir şey oldu mesela. Biz bir özellik için bayağı uğraştık. İki sprint kadar uğraştık. O da şuydu. Mesela sen kredi çektiğin zaman o krediyi ne zaman ödemek istediğini, yani şimdi bir ödeme planı çıkartman lazım. Adam krediyi seçti. Ben şu kadar para kredi çekmek istiyorum dedi. Ondan sonra sen de ona bir şey söylüyorsun. Mesela işte bunu ayın son cuması ödemek istiyorum. İşte bir sonraki ayın ilk hafta sonu ödemek istiyorum falan gibi böyle farklı opsiyonlar var. Bunların içinden 3 tanesini seçtiler ve biz bunlar için bayağı uğraştık. O ödeme planını bunlara göre çıkartıyorsun. Çünkü hesaplama yapman lazım. İşte ödeme yapılacak günün hafta sonuna gelmemesi gerekiyor falan gibi. Sonra yapılan deneylerde bunun aslında o kadar da, yani müşterilere sen bu şeyi sunuyorsun ama hiç kimse o seçenekleri kullanmıyor. Yani müşterilerin sadece %10'u mu %8'i mi ne bu seçeneklerden kullanmayı tercih ediyor. Bunu fark ettik mesela, o feature'ı kaldırdık. Çünkü
İşte.
tasarımı çok rahatlattı.
Peki abi şeyi sorayım. Daha ürün hani yapılma aşamasındayken böyle ciddi bir işte feature set çıkıyor herkesin önüne. Kafasında herkesin bir şeyler var. Hani artık ürünün diyelim ana özelliği belli. İşte ne yapacağı belli. Ama işte ilk sürüm çıkacak ve o özellikleri mesela nasıl seçersiniz? Onun hani kafa kafaya verip o özellikler neye göre seçiliyor? Daha ortada kullanıcı yok, hiçbir şey yok. A/B testi yapamıyorsun. Neye göre?
Bizimkiler şey yapıyorlar abi. Ben onu çok şaşırmıştım. Burada hem Manchester'da hem de Londra'da, yani bizim en çok müşterilerimizin orada olduğu düşünülüyor. Çünkü yeni bir ürün çıkacak şimdi yakın zaman içinde. Oradan insanları bir yer tutuyorlar, yemek veriyorlar, içeceklerini sağlıyorlar. Ondan sonra onlara bir mock-up uygulama gösteriyorlar belli gruplara. İşte 3 tane uygulama gösteriliyor. Ellerine birer tane de cep telefonu veriliyor hepsinin. O uygulamayı kullanıyorlar ve ondan sonra feedbackleri alınıyor. Ama uygulama aslında bir şey yapmıyor yani. Tamamen mock çalışıyor uygulama. Sadece görüntülerden şey mesela. Birçok şeyi o şekilde takip ediyorlar. Mesela öyle firmalar varmış, öyle ürünler sağlayan. Cep telefonu sana veriyor o testte kullanabilmen için. Üzerinde kamera var. Sürekli kullanıcının yaptığı hareketleri de görüyorsun orada ve yapay zeka ile şey çıkartıyor, heat map çıkartıyor.
Evet abi şey falan da var mesela. Flight Recorder'da sanırım. Kullanıcının anonim olarak hareketlerini video olarak çekiyor mesela. Uygulamanın içinde ne yaptığını falan filan da. Yani aslında burada yaptığınız şey sizin potansiyel kullanıcılarınızı bulup onlarla birebir diyaloğa geçmek yani.
Evet, bizim yaptığımız şey ama bayağı masraflı bir iş tabii bu. Yani hem
E
Londra'da hem
tabii.
Manchester'da toplamda 650 kişiyle galiba şey yapıldı ve tabii gizlilik sözleşmesi imzalıyorsun. Ona avukatlar
Mutlaka.
bakıyorlar falan filan. Bayağı karmaşık bir süreci de var onun bir taraftan.
Tahmin edebilirim. Bir de pound abi, pound yani. Pahalıdır.
Evet.
Biz de öyle bir şey yapmaya başladık. Hem hizmet alanları hem hizmet verenleri ofise çağırıyoruz. Uygulamayı gösteriyoruz. İşte alıyorlar, kullanıyorlar veya daha önce kullanmışlarsa fikirlerini beyan ediyorlar. Birçok hani böyle 50-60 kişiyle görüşüyorduk falan. Bir sürü oradan şey çıktı. Şunu şöyle yapsak daha iyi olur fikri çıktı yani insanların. Ya şunu güzel yapıyorsunuz da şu özelliği ekleseniz veya şu özellik çok gereksiz gibi insanlar fikri veriyor. Galiba en iyi şey birebir insanlarla temas etmek hani. Bir
Evet.
özellik çıkmadan önce.
Barış, siz yaptınız mı böyle şeyler? Yeni ürün çıkmış biri olarak soruyorum sana.
Bizde henüz yapılmadı da öyle bir şeyler düşünülüyordu. Ama yani tabii projenin de çok geçmişini bilmiyorum tabii. Bundan hani ilk başlamadan önce belki yapılmıştır bir şeyler de. Hani ben başladığımdan beri öyle bir şey duymadım açıkçası. Ama bir ara öyle konuşuyorlardı hani dışarıdan bir şey alalım falan. İnsanların gözlemi olacak vesaire gibi. Ama tasarımı yapan firma da belki yapmış olabilir. Fikrim yok şu anda.
Evet, tabii
Bu...
onlar da bir şeyler yapmış olabilir, doğru
Evet.
diyorsun.
Yani artık modern dünyada ürün yönetimi de eskisi gibi değil. Yani değil mi? Artık böyle bayağı gerçekten bilimsel veriler üzerine bildiğin bilim deney yaparak, deneylerin sonuçlarını anlamlandırarak çalışıyorlar. Aslında o da bir mühendislik gibi olmaya başladı.
Tabii abi, veri, yani veriye yönelik, o elindeki veriyi analiz edip hani hareket etmek durumundasın zaten. Çünkü o sana o kadar güzel şey veriyor ki, feedback veriyor ki yani. Ve mobilde sanırım çok daha nasıl diyeyim, belli yani. Çünkü zaten alan kısıtlı. Zaten fonksiyonalite de kısıtlı web'e göre. Ve hani orada mesela evet yani, ve hani saniyelerle ölçülüyor. Bir insanın bir uygulamayı açıp beğenmeyip kapadıktan sonra bir daha açtırma şansın çok zor yani.
Evet abi, onboarding olayı hakikaten çok kafa yoruyor bizimkilerde hani. Böyle hani orada %10'luk artış falan böyle muhteşem başarı olarak görülüyor. Yani
Tabii ki.
kullanıcıyı şey yapmak.
Evet abi, mobilde o iş çok daha zor. Hele yani bir uygulamayı indirtiyorsun. Ondan sonra onu hani kullanmayıp beğenmediği anda bir daha siliyor ve bir daha o telefona o uygulamayı geri yükletmen neredeyse imkansız yani.
Biz şöyle bir tool kullanmaya başladık. Şimdi tool'un adını unuttum da sana şöyle bir imkan veriyor. Mobil uygulamanı çıkartıyorsun, belli feature'ları da koyuyorsun. Sonra yavaş yavaş salıyorsun feature'ları abi böyle. İşte kitlenin %10'unu aç feature'ları diyorsun. O feature tutarsa böyle bir anda %50'ye çıkartıyorsun, %60'a çıkartıyorsun. Sana bu tür imkanlar sağlıyor. Bir tane platform yapmışlar bununla ilgili. Uygulamalarında feature açıp kapatmanı sağlıyor. Ve aynı zamanda A/B testing, mobilde A/B testing çok zor abi ya. Yani ona göre bayağı uygulamanı yazman gerekiyor böyle.
Tabii abi. Aynen. Ya
Bir de
sonuçta indiriyor yani kullanıcı onu ve orada bir binary olarak çalışıyor o
evet.
uygulama.
İşte orada abi aslında bak mesela hiç benim önemsemediğim bir yani genelde de böyle birçok yerde karşıma çıktığı zaman ya buna ne gerek var dediğim bir özellik burada çok fazla kullanıyoruz. O az önce söylediğin şey aslında Deniz. Biz o bahsettiğin şeyi kendimiz yaptık. Feature switching. Yani bir özelliği sen bir anda kapatabilmelisin kullanıcılarını ya da açabilmelisin. Ya da işte belli koşullar altında açabilmelisin gibi böyle şeyleri implemente etmen çok çok önemli.
Abi
Yani burada
çünkü iOS
tabii ona göre tasarım
nereden
yapmak
baksan
lazım.
aynı 3 gün abi, 3 gün ya. Hani bir update çıkacaksın 3 gün bekletiyor herifler. Mesela.
Evet.
Üçe mi düştü ya? İyiymiş artık.
O
Eski
gene evet iyi.
bir hafta falan beklediğimiz oluyordu
O
yani.
ilk sabit ettiğinde galiba o kadar bekletiyor da. Update'lerde falan 1-2-3 güne yapıyorlar sanırım.
İyiymiş gene ya.
Yani bir de şey, biz şu an mesela toplayabildiğimiz kadar datayı artık topluyoruz. Hani işlemesek de onu bir information'a çevirme süreci hani daha yavaş yavaş şekillenmeye başladı ama çok fazla data toplamaya başladık hani. Bu mesela şeyi falan kullanmaya başladık. Amazon'un bir tane database'i var ya, Redshift. Dataları oraya aktarıp birkaç analitik tool'umuz daha var. Mesela şey yapıyorsun, onları falan merge edip işte şu user ID şunlara tıklamış, şunları da yapmış falan diye böyle oradan çok anlamlı datalar çıkartabiliyorsun. Ya onlar da artık feature'ı çok şey yapıyor senin. Geliştireceğim feature'ları artık sanki data belirliyor gibi geliyor bana.
Evet. Tabii bir taraftan da yine burada teknik kişilerin işin içine girmesi için çok hızlı deployment ve şey yapman lazım. Testlerini çok hızlı çalıştırıp çok hızlı deploy edebiliyor olman da lazım. Bunlardan hepsinden bahsediyoruz ama hani bir taraftan da bir değişiklik geldiği zaman product tarafından bunu çok hızlı bir şekilde canlıya alabiliyor olman mesela çok önemli. Buna uygun da
Okey.
pipeline'ının olması gerekiyor. Bir CI ya da işte DI için pipeline hazır olması lazım.
Mutlaka. Yani özellikle hani server side uygulamalar için falan o ciddi önemli. Çünkü rekabet var abi. Hani
Tabii.
gerçekten bir günde çıktığın bir feature'la fark yaratabiliyorsun artık. Yani çok micromanagement noktalarda iş artık.
Tabii. Yani bizde şöyle bir şey oldu. Bundan 3-4 ay önce bir yani bizim rakip firmalardan bir tanesi kendi reklamlarında bizim şeyi kullanmışlar. Yani demişler ki Vonga'dan yaparsanız bu kadar faiz ödüyorsunuz. Biz bu kadar faiz ödüyoruz gibi reklam kampanyası başlatmışlar.
Ah.
Televizyonda böyle bir reklam vardı. Biz bu reklamı gördüğümüz anda hemen bir an önce bu değişikliğimizi yaptık. Her şeyi deploy ettik, çıkarttık. Adamlar reklamlarına devam ettiler. Yani bu çok büyük bir şey yani. Bayağı şeydi, etki yaratmıştı o zaman. Reklamlarını çekmek zorunda kaldılar sonra, farkına varınca.
Abi her şirkette aynı ama bizim şirkette ben feature'ların kaynağını yani isteklerin gelme doğrularını ben üçe ayırdım. Bir marketing departmanı bayağı onların istekleri hiç bitmiyor. Marketing departmanı bayağı şey aktif bir şekilde çalışıyor. Şunu ekleyelim, şunu yapalım, şuradan şunu çıkartalım. Bir zaten asıl core business tarafım var. Onlardan geliyor. Bir de şirketin iç tarafından işte senin müşteri hizmetleri tarafından işte bizim admin tarafına şöyle bir şey eklensek falan gibi. Sizde nasıl oluyor? Ha, nerelerden geliyor feature'lar? Gene bu şekilde mi arıyorsunuz yoksa hepsini business diye mi siz şey yapıyorsunuz?
Kime sordun? Uğur'a mı?
Ortaya.
Uğur, siz nasıl yapıyorsunuz?
Biz nasıl yapıyoruz? Abi bizde tek taraftan ya yani iki türlü gelebiliyor. Ya feature geliyor ya da bug geliyor. Feature'lar genelde şey projeleniyor. Yani eğer böyle bir hani story'e ayrılamayacak büyüklükte bir şeyse onları projeliyoruz. İşte atıyorum şu an benim yaptığım projeyi mesela 15 gün falan bir planladık iki kişi. Product Manager'la ben oturduk abi. En ince detayına kadar her şeyini yazdık. Sonra bir tane mind map çıkarttık üstüne. Sonra acceptance kriterlerini yazdık. Ondan sonra ben oturdum işte pivotal hikayelerini yazdım, storyleri yazdım. Ondan sonra yapmaya başladık. Ve hani artık kodlama şeyi kalıyor yani en son kısmı olarak kalıyor. Zaten sen onları konuşurken kafanda implementasyonunu aslında yapıyorsun yani. Sadece bilgisayara geçirmek kalıyor. Ameleliği kalıyor yani tabiri caizse. Sonra da o acceptance kriterleri tutturuyorsun, bitiriyorsun. Ondan sonra da işte o testleri yapıyoruz. Sonra da canlıya çıkıyoruz.
Sizde bir marketing kısmı var mı peki hani?
Var abi. Ya bizde marketing yok da B2B olduğu için bizim sales var. Sales'tan bazen gerçekten çok böyle ani istekler gelebiliyor. Ama o da yeteri kadar büyükse ya ayırmaya çalışıyoruz yani ya parçalıyoruz. Çok çok acilse tabii ki hani o an hemen yapmaya çalışıyoruz. Ama hani böyle inanılmaz para kazandıracak falan bir şey değilse olabildiği kadar hani ağırdan alıyoruz, planlamaya çalışıyoruz. Çünkü planlamadığın her feature ileride başına bela açıyor.
Bizde de öyle abi. Mesela bizde de yine feature ve defect var. Eğer bir feature geliyorsa product owner'a geliyor zaten bu. Product owner konuşuyor. Product owner şöyle bir analiz yapıyor. Bu işin sonunda biz firmaya ne kadar para kazandırırız ya da harcadığı paradan ne kadar şey yaparız, kar sağlarız. Yani firmaya maddi avantajı ne olur bunun? Ekstra para mı kazandırır yoksa bizim harcamakta olduğumuz bir gideri düşürür mü? Gibi bir analiz yapıyor. Bu analiz sonucunda gerçekten bir para çıkıyor yani. Bu mesela bizim için en büyük önceliklerden bir tanesi. Ama bunun önüne geçen başka bir şey daha var. Paranın önüne geçen. Müşteri memnuniyeti. Eğer bir özellik ya da bir sıkıntı, bir defect ya da bir feature müşteride etki yaratıyorsa, firmanın işte şeyini, bilinirliğiyle ilgili bir sorun yaratıyorsa, bunu daha önceliğe geçiyor. Dolayısıyla gelen her problem bu şeyden, filtreden geçiyor ve günün sonunda kararı bu şekilde product owner veriyor. Mesela.
Abi biz, Barış sen girmek ister misin?
Şu anda değil. Bizde zaten şu anda şey gibi. Genelde zaten feature bitti de hep bug geliyor yani zaten.
Evet.
Feature kısmında zaten belliydi yani, şu ana kadar belirlenmişti. Onlardan geliyordu yani. Hani proje biraz daha böyle oturduktan sonra belki hani yeni feature'lar vesaireler geldiği zaman o kısımları göreceğiz de şu anda mevcutta bulunduğum şeyde görmedik henüz daha. Zaten planlıydı çoğu şey.
Biz daha bir şey, Mert'le Uğur'unkine benzer bir yapı var. Biz kendimizi 4 tane hemen hemen ayrı takıma böldük. İşte marketing daha ayrı bir takım ilgileniyor. Gene oradan feature'lar akıyor. İşte onun bir ayrı product owner'ı var. Onlar oturuyorlar, kendi kartlarını şey yapıyorlar işte. Puanlıyorlar, işte grooming yapıyorlar. Bu acceptance kriteriyalarını yazıyorlar falan. Biz bu şekilde 4 ayrı takıma bölündük ama bizim şu an mesela en büyük sıkıntımız application'ı ayırma kısmı şu anda. Aslında tek bir tane, büyük bir tane monolith application'ımız var. Onu yavaş yavaş bölmeye başladık. Genel olarak galiba herkeste feature'ların gelme şekli aynı.
Yani şey, teknik borcunuzu ödüyorsunuz.
Teknik borcumuzu ödüyoruz abi, çok birikti.
Ama o işte hep birikiyor ya. Şimdi mesela evet. Bizde de öyle bir sorun var. Zaten hep bahsediyordum. Şimdi bizim CTO business tarafıyla bir anlaşma yapmış. İşte belli feature'ları çıkarttıktan sonra 18, 12 ay ile 18 ay arası hiçbir feature almayacak. Sadece teknik borç ödeyeceğiz.
Kaç ay dedin?
12 ile 18 ay arası.
İnanamadım.
Bu bana çok mümkünmüş gibi gelmedi lan. Hiç duracak yani takım.
Yok, durmuyor işte. Şeyi, altyapıyı yeniliyor. Altyapı mesela tamamen AWS'e geçiyoruz.
Yeni şimdi feature şöyle, geliştirilmeyecek ama.
Ya major feature geliştirilmeyecek. Ufak böyle ya işte reputation ile ilgili bir problem oluşursa yine, ya da işte regülasyonla ilgili bir şey değişirse onları implement edeceğiz.
Gerçekten bu konuda ne kadar başarılı olabileceğinizi çok merak ediyorum ya.
Vallahi ben de çok merak ediyorum. Ama
çünkü abi inanılmaz yani, şeyler gelebilir, baskılar gelebilir business tarafından yani.
İşte yok, baskı gelmiyor, gelmeyecek. Onun anlaşması yapılmış. Onu işte yani bu işin arkasındaki sponsor aslında grup CTO'su. Yani bütün şeyler buna geçiyor. Mesela Polonya geçtiğimiz 6 ay önce başladı sanırım. Bir ürünün şeyini yaptılar, lansmanını. Artık onlar da bu şekilde altyapıyı düzeltiyorlar.
Peki bir şey diyeceğim.
Revizyona giriyor aslında. Fabrikalarda olur ya.
Bir rewrite'dan mı bahsediyorsunuz yoksa alacaksınız komplerini böyle refaktöre de düzeltmeye mi başlayacaksınız? Çünkü bu öyle bir şey ki, bir kez launch ettikten sonra hani binanın yarısında abi yeni çok acil bir feature ekleme olmaz yani hakikaten. Kapanıp bu işin bitene kadar şey olması lazım.
Ya bizim aklımızda çok çılgın planlar var. Bizim takım olarak. Yani bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi işte şu anda PHP'de çalışan, çok eski bir PHP versiyonunda çalışıyoruz. Drupal çalışıyor. Hiç durmadığımız için hep onun üzerinde gittik. Artık taşımıyor yani. Onu değiştirmek istiyoruz biz. Domainlere bölüp. İşte sanırım şimdi 6 haftalık planımızı yaptık. Sanırım 8 ya da 10 hafta sonra başlayacağız biz buna. Onun için şu anda yetiştirmemiz gereken iki tane konu var çok önemli. Bir yeni bir ürün lansmanı yapacağız biz de. Onu bitirdikten sonra bahsettiğim gibi bir revizyona giriyoruz.
Güzelmiş ya. Biz onu paralel yapıyoruz mesela.
Tabii ama sürekli. Mesela bu yapılan şey de yani CTO'nun eli şöyle güçlü. Bunun sonucunda da şöyle bir şey çıkartabiliyor. Biz bu kadar bu yeni yapıda geçtiğimizde şu kadar şeyden kar edeceğiz gibi bir ölçülebilir bir şey çıkartabiliyor. Aksi halde kabul edilmesi mümkün değil yani. Hani gene bir kar edecek firma ama zarardan kar edecek.
Ya bizde abi haftada 1,5 gün var mesela bu işi yapmak için. Diğer 3,5 günde normal feature'ları geliştirmeye devam ediyoruz. Ne kadar sağlıklı bilmiyorum ama bayağı bir kod sildik ya. Bayağı sildik yani.
Abi
O bir
yani o da
buçuk günde.
çalışır tabii ama şey de çok önemli abi işte yani aslında altyapıdaki çalışan kaç kişi var, firma kaç yıldır orada, o da önemli yani baktığın zaman.
Mutlaka tabii.
Mesela biz bu senenin başına tamamen önceliğimizi şeye verdik yani ve yeni oturttuk, Continuous Deployment'a verdik. Hani hızlı çıkmalıyız, güzel çıkmalıyız, insan müdahalesi olmadan tık tık tık yani 2000 bu senenin başında mesela haftada iki haftada bir deployment yapabilirken şu an artık günde 3-4 kez deployment
İşte bu çok önemli
yapabiliyoruz.
abi ya.
Yani şimdi mesela yavaş yavaş modül modül söküp tamamen öldüreceğiz bir süre sonra projeyi. Ama sizinki çok iyiymiş. Öyle bir şey isterdim ben de. Hadi kapatıyoruz.
Kapatmıyoruz abi, öyle değil.
Bizde kan çıkar ya. Böyle bir feature geliştirmiyoruz 6 ay desek.
Bize ateş ederler ya direkt.
İşte bak abi aslında orada şey de var. Şimdi tabii her firmanın dediğim gibi kendi dinamikleri
Ya
var.
bizimki startup ya tabii. O
Yani
dinamikte
işte
olmuyor.
bizimki işte startup sayılmaz herhalde artık bilmiyorum. 2006'da kurulmuş firma. Baktığın zaman 11 senelik bir firma. Ya şey çok önemli işte. Burada tabii oradaki lider yani liderliği yapan teknik kişinin şeyi çok önemli. Firmanın tolere edebiliyor mu edemiyor mu? Nasıl bir rekabet öngörüyor, nasıl bir forecast yapmış, o çok önemli. Bunlar bence en önemli şeyler. Yani sürekli kâr eden bir firmaysa bir noktada şey diyebilir. Ya hadi bir ara verelim diyebilir. Ya da işte çok büyük bir rekabet içindeyse tabii ki böyle bir lüks olmaz yani.
Şeyden konuşuyorduk yani ne derler bir ürünün nasıl gelişmesi gerektiğinden isteklerin nasıl gelmesiyle ilgili. Mesela bizim şu an iki tane büyük projemiz var. Bunlardan bir tanesi şey bizim Armut'un 8 tane ülkede artık çalışabiliyor olması. Aynı sistemde hani mesela bunun şey pazar araştırmasını yaptılar bundan yani bu tek bir satır kod yazılmadan önce bir tane product owner gitti 8 ülkede adres sistemleri nasıl, ödeme sistem imkanları nasıl, mesela İran'da falan kredi kartı çok primitif sistemler var hani ödemeyle ilgili. Adres sistemleri çok farklı. Başka ülkenin tamamen farklı. Şeyler de farklı. Kültürel şeyler mesela hizmet sektöründe kültürel şeyler çok etkiliyor alınacak hizmeti. Mesela öyle Türkiye'de falan temizlik falan yolluyor, temizlikçi yollayabiliyorsun kafana göre ama mesela Arap ülkelerinde öyle kafana göre yollayamıyorsun. Başka kültürel engeller giriyor işin içine falan. Bunlarla ilgili bir sürü araştırma yapıldı. İşte telefonlar nasıl? Mesela Romanya'da telefon kullanımı çok fazla, e-mail kullanımı o kadar fazla değil mesela. Böyle bir şey bilgi çıktı ortaya. Ona göre notification'larını şekillendiriyorsun. Bir sürü araştırma yapılıyor. Bir yeni bir özellik geliştirmeden önce. Mesela bu çok büyük bir şeydi. Şimdi inşallah bakalım önümüzdeki hafta, 2 hafta içinde çıkacağız.
Evet abi mesela biz şeyde Ericsson'da çalışırken bir müşteriye satış yaptık bir Orta Doğu ülkesine. Adamların şöyle bir ihtiyacı varmış. Yani CRM ürünü bir noktada karşına bir adam geliyor. Gelen kişiden bir ürün satıyorsun CRM'den karşındaki bilgisayardan. Ve kişinin belli bilgilerini alıyorsun. Mesela işte o TC kimlik numarasını diyelim ki. Aldığın zaman ve onu açtığın zaman o kişinin kartı çıkıyor ya karşına. Onun hani bilgileri falan. Bunların hiçbiri gözükmeyecek diyor. Hepsi yıldız olarak gözükecek diyor. Böyle bir ister var yani. Bunu düşünerek nasıl ürün yapabilirsin abi? Böyle bir şey var mı?
Çok zor, bütün business modelini değiştireceğim.
Her şeyi değiştiriyorsun yani. Ve tabii yani bu sadece ekranda maskelemek yetmiyor. O bilginin client'e gitmemesi lazım güvenli olması için. Olacak iş değil
Daha önce
yani.
düşünmemişsen bunu.
Evet. Yani o yüzden anlıyorum yaşadığınız sıkıntıları. Hele bir de Orta Doğu'da yani. Çok çok zor.
Evet abi. Peki şey böyle bir dağıldık. Şeye geri dönelim mi?
Dönelim.
Bu development life cycle'a.
Hı.
Yani şeyi konuştuk. İşte nasıl ihtiyaçları toplarız? Feature seti nasıl çıkartırız? Mevcut ürünlerde feature'lar nasıl geliyor onu konuştuk. Hani muhtemelen yeni bir üründe de en azından benzer bir mekanizma ile gelecek ilk aşamada. Bundan sonra ne var abi peki? Diyelim bunları da yaptık, konuştuk, ettik.
Artık
Sonra
geliştirmesi var.
projelendirme yok mu abi? Planlama var.
Planlama işte ne kadar var? Yani ne kadar planlama var? Önceliklerini belirlediğin zaman aslında planlamayı yapmış olmuyor musun?
Yani şu feature setle çıkacağız. Faz 1'de gibi mi?
Ya da evet yani mesela bizim için birinci öncelik bu. Bunu aslında biraz da benim dediğim şey Kanban gibi oluyor.
Ya bir teknoloji seçimi
Bitirdikçe
var abi bir.
çıkartıyorsun.
Yani işte ekibine göre, işine göre teknolojini seçeceksin. O kısım var. Ondan
Doğru.
sonra da herhalde feature'ları nasıl yazacağını, implement edeceğini falan düşünmen gerekiyor diye tahmin ediyorum.
Galiba bir de ek olarak abi şey yani sen onu da kattın içine biliyorum da özellikle belirtmek istiyorum. Yani artık bir yazılım ekibi galiba yeni bir üründe mutlaka tek satır kod yazmadan önce DevOps kısmında çok üzerine düşünmesi gerekiyor galiba. Yani bunun
Evet abi.
deployment stratejileri ne olacak? Nasıl test
Serverless.
edeceğim?
Yani
Serverless
server artık düşünmüyoruz, serverless yapıyoruz.
Serverless
Beyler yeni bir şey öğrendim.
Serverless
Serverless varmış. Serverları atıyoruz abi. Server masrafı yok.
abi tabii yani yazılımın içinde de kendi dertleri var. Yani işte şeyi nasıl yapacağım efendime söyleyeyim. Testi nasıl yazacaksın, hangi teknolojiyi kullanacaksın, hangi framework'ü kullanacaksın, işine göre değişir yani ne yapacaksın. Kaç kişisin, ekibindeki insanların bildiği şeyler ne, yetenekleri ne, kabiliyetleri ne. Tek kişilik dev kadro musun yoksa
Çok
nasıl
şey etkiliyor.
başlıyorsun? Tabii. Bayağı aslında orada da kriter var yani. Bence o ayrı bir program konusu olur da.
Ya isterseniz onu mesela bir sonraki programda tartışalım. Böylece kaldığımız yerde bir şey yapmış oluruz.
Yani olabilir. Bence
Ama
şeyden başlayalım abi. Yani bana kalırsa planlama noktasından başlayalım. Planlayalım, onu konuşalım. Ondan sonra yazılım aşamasına nasıl geldiğimizi, nasıl yazılımı geliştirmeye başladığımızı konuşalım. Hiç bitmiyor ama o kısmını konuşamayacağız maalesef.
Tamam, söz. Haftaya oradan başlayalım.
Programı hiç oraya getirmeyeceğiz.
Serverless da serverless bundan sonra. Şey bu arada yine ya, konuyu kapattığımızı düşünüyorum. Hani bir sonraki haftaya bıraktığımızı düşünüyorum. Şeyi duydunuz mu? Assange İsveç üzerindeki o tecavüzle ilgili olan şeyi cinsel taciz mi denir ona ne denir? Kaldırmış. Şu anda şeyde saklanıyordu. Ekvador'da yani Londra'daki Ekvador elçiliğinde saklanıyordu Assange. WikiLeaks'in sahibi. Artık üzerinde bir şey yok.
Ya dava mı düştü? Ben gördüm ama yoksa İsveç şeyi mi çekti yani?
İsveç savcıları konuyu daha fazla uzatmayacağız. Yani bunun takipsizlik kararı gibi bir karar vermiş. Yani üzerindeki İsveç'teki şeyler
Zahmet.
düşmüş oluyor. Ama şimdi tabii zamanında mahkemeye çağırdılar da gitmedi ya bu adam. Çıkamadı ya
Oradan kesin
konsolosluktan.
kar çıkar abi.
Öyle bir durum var. İngiltere'de olduğu için tabii İngiltere'ye soruyorlar hakkında bir dava var mı diye bu adamın. Bekleyen bir suçlama ya da bir şey. Cevap vermiyor İngiltere'de.
Abi o adam çıkamaz Ekvator Büyükelçiliğinden daha uzun süre ben öyle düşünüyorum. Adımını atamaz yani. Siyah minibüs falan yanaşır yani. Çıkarsa.
Ya
Siyah.
yalnız şimdi bizim bir
Beyaz tur.
arkadaş var. Şeyde o çok o Ekvator Büyükelçiliğine çok yakın yaşıyormuş. Orada tüneller varmış. Yani işte böyle gerçekten de gösterdi fotoğrafını çekmiş. Ya şey diyor yani kesin çıkıyordur oradan diyor. Böyle çıkıp yemek yiyip geri geliyor falan gibi.
Tabii abi darlanırsın ya.
Kaç senedir orada abi adam? 2012 mi 13 mü? Öyle bir şey.
Abi yani bir kebap falan yemeye çıkıyordur diye düşünüyorum.
Ya da getiriyordur şeyle. Deliveroo'yla ya da Uber'le.
Şeyin ne çıkarı var abi bu işten acaba? Ekvator Büyükelçiliğin yani Ekvator'un ne çıkarı var acaba? Herif şey yapıyorlar falan. Bayağı herif bayağı bilgi veriyor herhalde.
Onda da gizli belgelerim vardır.
Abi şey olabilir ya, sığınmacı statüsüyle gittiği anda almama şansı olmayabilir.
Ekvator'un mu?
Herhangi bir ülkenin eğer o yasalara tabiyse.
Tabii
Almak
sığınmacı
zorunda
olarak
olabilir.
gidiyor. Ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu biraz tabii komplo teorisi gibi ama şimdi Güney Amerika ülkeleri arasında bir şey var ya, Avrupa Birliği gibi bir anlaşma var ya, Amerika buraya giremiyor falan. O dönem Amerika buradaki ülkeleri yok etmeye çok çabalıyor. Sanırım Assange da o dönemlerde bu ülkelere destek veriyor. Yani bayağı aktif olarak bulunuyor. Afrika'da birçok ülkeyi destekliyor falan. Öyle bir de dostlukları da var o tarz yerlerle. Gönül bağı var.
Yani abi bu herifin bu saatten sonra huzurlu bir şekilde yaşaması zor. Yani davalar düşse de. Ben çok komplo teorisine vurdum ama.
Zaten bütün gün internettedir, chat yapıyordur.
Peki bu kadar geyikten sonra bitirelim mi artık?
Bitirelim ya. Ne çalalım bugün?
Hadi bakalım. Çok zor soru.
Evet ya, dur.
Sürpriz olsun
Bulamadık çünkü şu an. Kapatıyorum.
bence.
Rakı tutan çalalım mı? Rakı tutan.
Ben bilmiyorum.
Trooper ya.
Aa, Trooper. Aklımdan bir Maiden geçiyordu Mert ama güzel.
Ama bir önceki bölüm de Maiden'la bitti biliyorsunuz değil mi?
Abi
Aha.
Maiden'la yani. Bu şey
Büyük
bahane
ihsan
mi Allah
vardır.
aşkına?
O zaman Megadeth çalsın.
Abi, bence biz bu bölümü her program için kesip abi koyalım. Her bölümde aynı muhabbet dönüyor çünkü yani.
Şey gibi değil mi? Ondan sonra şarkı başlasın.
Manowar'da sahnede dinamit patlatmış çeşitli hayvanların çeşitli yerlerinde.
Haydi görüşürüz.
İyi akşamlar.
Dur, belki sabah dinliyordur herkes.
O zaman Rockets are done, the clouds are high and down, night and dark. Rockets are done, the clouds are high and down, night and dark. Rockets are done. You take my life, but I take your spirit. Rockets are done. You buy a musket, but I run it through. Rockets are done. So when you're waiting for the next attack, rockets are done. You better stand, there's no turning back. Rockets are done. The frozen sound, got the chance to get. Rockets are done. And all this battle, being no one way. Rockets are done. The sound of rockets, gotten holes to spread. Rockets are done. And you got your phone to town, call it.